Ayrım 2.
Fransa denen yerde 16. Louis'in başını kesmişler. Oğlunu da hapse atmışlar. Kimi hapiste öldüğünü, kimi de Amerika'ya kaçtığını söylüyor. Bak bu iyi işte. Amerika'da hiç kral yok değil mi Hak? Yok. Peki burada ne yapacak o zaman? Kim bilir? Belki de öğretmen olup bizlere Fransızca öğretir. Ne demek yani? Fransızlar da bizim gibi konuşmuyorlar mı? Konuşmuyorlar tabii. Onlar konuşurken bir tek sözcüğünü bile anlayamazsın. İyi ama niçin? Orasını bilemem. O dildeki birkaç sözcüğü bir kitapta okumuştum. Şimdi sana birisi Paul V. Ransu dese bir şey anlar mısın? Anlamam. Üstelik bunu söyleyen bir zenci ise suratına yumruğu yapıştırırdım. Kendime hakaret edilmesine kızarım. Fakat bu hakaret değil ki Jim. Yalnızca Fransızca bilir misin demek. Öyleyse neden senin gibi doğrudur dürüst söylemiyor? Fransızca konuştuğu için öyle söylemek zorunda. Jim'in kafası karışmıştı. Kapat bu konuyu dedi. Böyle saçma sapan şeylere kafa yormak istemiyorum. Ben de ona durumu açıklamaya kararlıydım. Jim, kediler bizim gibi konuşurlar mı? Dedim. Konuşamazlar. Peki bir inek? İnek de konuşamaz. Ayrıca inek de kedinin dilinden anlamaz. Tabii anlamaz. Öyleyse bir Fransızın konuşmasını bizim anlamamızda saçmalık olmamalı. Jim kafasını kaşıdıktan sonra durdu. Kedi insan mıdır Hak? Değildir. Ya inek? O da insan değildir. İnsan olmadıklarına göre bizim gibi konuşamayacakları muhakkak. Fakat bir Fransız insan mıdır? Tabii. İnsan olduğuna göre neden bizim gibi konuşmuyor? Bu kez benim kafam karışmıştı. Tartışmayı kesmek zorunda kaldım. Sal batıyor. Bizim hesabımıza göre 3 gün sonra Illionis'in epey aşağısında bulunan Coira'ya varmamız gerekiyordu. Ondan sonra da üzerinde yol aldığımız Ohio Nehri Mississippi Nehri ile birleşiyordu. Biz orada salı ve üstündeki eşyaları satıp gemiyle Ohio'ya gidecek ve köleliğin bulunmadığı bir eyalete yerleşecektik. 3. günün akşamında nehrin iki yakasına gözlerimizi dikmiş, kıyıda bir ışık görme umuduyla çevreyi tarıyorduk. Ben, duyduğum kadarıyla Coira denen köyde en çok 10-15 ev varmış, görmeden de geçebiliriz dedim. Hiç olmazsa iki büyük nehrin birleştiğini görür, Coira geldiğimizi anlarız dedi Jim. İyi ama dedim, iki nehrin birleştiği yerdeki kara parçası biz de ada zannedersek ne olacak? Belki de Ohio nehrini önümüze çıkan bir ada ikiye böldü diye düşünür, Coira'ya geçeriz. Bu akıntıda geri dönmemiz de çok zor olur. Sonunda göreceğimiz ilk ışıkta kıyıya çıkmayı ve oradakilerden Coira'yı sormayı tasarladık. Uzun bir süre yol aldıktan sonra kıyıda bir ışık kümesi göründü. Coira'ya geldik, Hak, ışıklara bak. Jim, sandalla kıyıya geçeceğim. Yanlış bir yere de gelmiş olabiliriz. Saldan 50 metre kadar açılmıştım ki kıyı tarafından başka bir sandalın bana doğru geldiğini gördüm. İçinde ellerinde tüfek bulunan iki kişi vardı. Kayık yakınıma gelince yavaşladı. Biri, o arkada görünen nedir? Sal efendim. Sen de o salda mısın? Evet. Salın içinde erkek var mı? Yalnızca bir kişi var efendim. Bu gece kaçan 5 zenciyi arıyoruz. O adam beyaz mı yoksa zenci mi? Güçlükle karşılık verebildim. Beyaz efendim. Gidip bir de kendimiz görelim. Kuşkulanmışlardı. Çok iyi edersiniz efendim dedim. Saldaki adam benim babamdır. Salı kıyıya çekme işinde yardımcı olursanız çok sevinirim. Babam hasta. Annem ve Mary Ann de onun gibi hastalar. İstemeyerek sala doğru kürek çekmeye başladılar. Ben durmadan konuşuyordum. Babam da çok sevinecek. Salı kıyıya çekmek için kimden yardım istedimse benden kaçtılar. Niçin? Oğlum doğru söyle, babanın hastalığı ne? Yok bir şey efendim. Yani önemli bir şey yok. Ben böyle konuşunca kürek çekmeyi bıraktılar. Salla kayık arasında kısa bir mesafe kalmıştı. Daha fazla yaklaşmasanız da olur. Ben saldan size ip atarım. Siz de kıyıya çekersiniz dedim. İçlerinden biri, babanın çiçek hastalığına yakalandığını niçin daha önce söylemedin? Bizlere de bulaşmasını mı istiyorsun dedi. Haklısınız efendim. Fakat daha önce kime söyledimse yardım etmeden kaçtılar. Bizi iyi dinle oğlum. Sana yardım etmek isterdik ama çiçek hastalığına yakalanmak da istemiyoruz. Sen iyisi mi 20 mil kadar aşağıya git. Orada nehrin sol yakasında bir kasaba göreceksin. Ortalık aydınlanır aydınlanmaz Oradakilere annenle babanın biraz ateşlendiğini söylersin. Sakın bize yaptığın gibi aptalca konuşarak her şeyi berbat edip hastalığın çiçek olduğunu belli etme. Durumunuzun iyi olmadığı belli. İşte şu tahtanın üzerine 20 dolarlık bir altın bırakıyorum. Yanımızdan geçerken alırsın. Öbürü lafa karıştı. Hey Parker, benim için de 20 dolarlık altın bırak. Tanrı seni korusun evladım. İki kişi uzaklaşınca ben de salak çıktım. Jem çadırda yoktu. Yüksek sesle bağırdım. Nehirden Jim'in sesi duyuldu. Hak, bağırma, buradayım. Sesini duyup geri gelebilirler. Sırılsıklan bir halde sudan çıkıp sala tırmandı. Bütün konuşulanları duydum Hak. Senden daha güzel yalan söyleyen başka birinin bulunacağını sanmıyorum. Sözlerine inanmayıp sala gelebilirler diye suya atladım. Bütün bunları benim için yaptın Jim. Yaptığın iyiliği hiç unutmayacak Hak. Sonra parayı bölüştük. Her birimize 20'şer dolar düşüyordu. Jim, gemide lüks bir kamera bile tutabiliriz dedi. Geri kalanı da köleliğin olmadığı bir eyalete kadar bizi götürür. Güneş doğarken kıyıya yanaşıp salı bağladık. Jim kimsenin göremeyeceği biçimde gizlemişti salı. Ortalık kararıncaya kadar orada kaldık. Sonra ben ufak sandalımıza binerek nehrin sol yakasında ışıkları görünen kasabaya doğru kürek çekmeye başladım. Kasabanın ışığında sandalın balık tutmakta olan bir adama rastladım. Kayra, burası mı acaba efendim? O da nereden çıktı? Saçmalamasana sen. Peki bu kasabanın adı nedir efendim? Çok merak ediyorsan git de kendin sor. Daha fazla başımı şişirirsen dayağı yiyeceksin. Çaresiz sala döndüm. Jim anlatılanlara çok üzüldü. Onu avutmak için bundan sonraki kasabanın Kayra olabileceğini söyledim. Yola çıktık. Tahir'i ağırırken bir kasabının daha önünden geçtik. Fakat burası Kayra olamazdı. Çünkü Kayra düzlükte kurulmuş bir kasabaydı. Üstelik gördüğümüz tepenin eteğindeydi. O yüzden de kıyıya çıkmadım. Belki de gece Kayra'yı göremeyip geçtik dedim. Jim de aynı kanıdaydı. Uğursuzluk bizi izliyor diye mırıldandı. Öğleye doğru Mississippi nehrine varmıştık. Bu Kayra'da geçip geride bıraktığımız anlamına geliyordu. Salı bir kıyıya yanaştırıp pamuk tarlasında biraz kestirdik. Karanlık bastırıncaya kadar uyumuşuz. Sonra kalkıp salın bulunduğu yere gittik. Fakat küçük sandalımızın yerinde yerler esiyordu. Yapacak başka bir şey yoktu. Yola çıkacak ve ilk fırsatta bir küçük sandal satın alacaktık. Kalın bir sis pertesi içinde yol alıyorduk. Birden karşımızda bir gemi belirdi. Işığımızı yaktık. Fakat gemi kaptanı ışığı görmemiş, olanca hızıyla üzerimize geliyordu. İş işten geçtikten sonra gemiden bize bağırıldığını duyduk. Koca gemi salı ortadan ikiye biçerken biz de kendimizi nehrin sularına atmaktan başka çıkar yol bulamadık. Geminin pervaneleri arasında parçalanmamak için elimden geldiğince suyun dibinde durdum. Su yüzüne çıkınca Jim'e seslendim. Fakat bir karşılık alamadım. Bir tahta parçasına tutunup kıyıya yaklaşmaya çalıştım. Akıntının da yardımıyla bir süre sonra kıyıya ulaşabilmiştim. Nereye gittiğimi bilmeden yürümeye başlamıştım. Az sonra kalın kütüklerden yapılmış bir ev çıktı karşıma. Tam uzaklaşacağım sırada bir sürü köpek havlayarak çevremi sarınca olduğum yerde durmak zorunda kaldım. Kan davası. Evin penceresinden bir baş uzandı. Ne oluyor çocuklar? Orada kim var? Benim efendim. Sen kimsin? George Jackson efendim. Ne var? Bir şey yok efendim. Yoluma devam edeceğim ama köpekleriniz bırakmıyorlar. Gecenin bu vaktinde senin sokakta ne işin var? Nehirdeki gemiden düştüm de efendim. Gemiden ha? Işığa yakın. Adın ne demiştin? George Jackson efendim. Doğru söylüyorsan kimsenin kötülüğü dokunmaz sana. Kıpırdamadan bekle. Hadi bakayım sizler de Bob ile Tom'u uyandırın. Silahları getirmeyi de unutmayın. George Jackson, yanında başka kimse var mı? Tek başımayım efendim. Adam önce içeriye seslendi. Işığı orta yerde bırakmayın aptal herifler. Kapının arkasına koyun. Bob'la Tom kalktılarsa yerlerine geçsinler. Sonra bana döndü. George Jackson, Spertson adlı birini tanıyor musun? Hayır efendim dedim. Bu adı ilk defa işitiyorum. Biraz sonra tanıyıp tanımadığını anlarız. Şimdi eve doğru yürü bakalım. Yanında başka biri varsa kurşunu yiyecek. Bunu unutma. Kapıyı arala ve içeri gir. Yavaş yavaş yürüyordum. Köpeklerin korkusundan istesem de hızlı yürüyemezdim zaten. Evin basamaklarına çıkıp kapıya vardım. Elimle kapı kanadını ittim. Tamam, şimdi uzat bakalım başını. Kapıdan içeri başımı uzattım. Hemen önümde durulan lamba ışığında onlar beni görüyor fakat ben onları göremiyordum. Birisi ışığı önümden alınca ben de onları görebildim. Silahlarını bana çevirmiş üç adamdan biri oldukça yaşlı ve aksaçlıydı. Öteki ikisi ise 30 yaşlarında gösteriyorlardı. Üçünün soylu bir görünüşleri vardı. Hemen onların yanındaki yaşlı bir hanımefendiye de kanım ısınıvermişti. Yaşlı adam kapıyı kapadıktan sonra yanıma geldi ve elindeki mumu yüzüme tutup inceledi. ''Bu Spiritsonlardan biri değil.'' dedi sonunda. Ardından da ''Kusura bakma, silahın olup olmadığını anlamak için üstünü arayacağız.'' dedi. Üstün körü ellerini üstümde dolaştırdı. Bu işte bitince başımdan geçenleri anlatmamı istedi. Yaşlı hanımefendi araya girdi o zaman. ''Fakat Sal, görmüyor musun, çocuk iliklerine kadar ıslak, üstelik karnı da açtır.'' dedi. ''Kusuruma bakma Rachel, bunu düşünemedim.'' dedi adam. Yaşlı hanımefendi arasında duran bir zenciye seslendi. ''Betse, bu yavrucak için yiyecek bir şeyler hazırla. Bak, sen de çocuğun üstündeki ıslak giysileri çıkart. Kendi giysilerinden ver. Bak, benim yaşıtım bir çocuktu. Yalnız benden daha uzun boyluydu. Bak, bir eliyle gözlerini ovuşturuyor, öteki eliyle de kendi boyunda bir silah tutuyordu. Yani şimdi ortalarda hiç Spiritson yok mu?'' ''Yok oğlum. Yazık. Onlar olsaydı şimdi birini vururdum.'' Çocuğun bu sözlerine hepsi güldüler. Yaşlı adam, ''Sırası gelince vurursun oğlum.'' dedi. ''Şimdi annenin dediğini yap.'' Buck'ın ardından odasına gittim. Giyinirken birbiri arkasında bana soru soruyor, karşılığını beklemeden başka konulara atlıyordu. Giyinmem bitince birlikte aşağı indik. Aşağıda o güne kadar yemediğim lezzetli yemekler beni bekliyordu. Önümden kapacaklarmış gibi hızlı hızlı atıştırmaya başladım. Karnım iyice doyunca da uydurduğum masalı anlattım. Annem ve babam ölmüşlerdi ve ben barınacak bir yer aramak için bindiğim gemiden nehre düşmüştüm. Anlattığım masala inandılar ve istediğim kadar evlerinde kalabileceğimi söylediler. Gün ağrırken herkes yatmaya gitti. Ben de bakın odasına çıktım. Sabahleyin uyandığımda her zaman olduğu gibi uydurduğum takma adımı unuttuğumu fark ettim. Bir süre düşündümse de bulamadım. Aklıma bir kurnazlık geldi. Bak dedim. Okuma yazma biliyor musun? Benim adımdaki harfleri heceleyebilecek misin? Tabii, ondan kolay ne var? George Jackson. Oldu mu? Harika diye bağırdım. Becerebileceğini hiç sanmamıştım doğrusu. Evden kaçış. Evin reisi Albay Grankford gerçek bir soyluydu. Aileyi oluşturan kişiler de çok saygılı kişilerdi. Sabah kahvaltısında yaşlı hanımefendi odaya girince hepsi ayağa kalktılar. Bob evin en büyük oğluydu. Tom onlardan daha küçüktü. İkisi de esmer ve yakışıklı gençlerdi. Kız kardeşleri Charlotte ve Sophia da çok güzel kızlardı. Herkesin bu arada bakın bile özel zenci bir uşağı vardı. Yörenin en soylu 5-6 ailesinden biriydi. Grankfordlar, başka bir soylu aile olan Shepherdlarla aralarında kan davası vardı. Şimdi kimselerin hatırlayamadığı kadar eski zamanlarda iki aile bir meseleden dolayı takışmışlardı. Evdeki adete uyularak bana da zenci bir uşak istemişlerdi. Bir gün tek başıma çevrede dolaşmak istedim. Fakat biraz sonra zencinin arkamdan geldiğini gördüm. Biraz daha uzaklaşınca yaklaşarak ''Beni isterseniz size bataklıkta yaşayan zehirli yılanları gösteririm.'' dedim. Zenci bir gün önce bu teklifte bulunmuştu. Onun bu hali tuhafıma gitmişti. Ben yaştaki çocuğun zehirli yılanlardan korkacağını bilmesi gerekti. Bu nedenle teklifini kabul etmiştim. İşin içinde başka bir iş olduğunu hissediyordum. Çamurlar içinde bir süre batı çıka ilerledikten sonra düzlüğe çıktık. Zenci ilerideki büyük ağaçları gösterdikten sonra ''Ben zehirli yılanları daha önce de görmüştüm. Tekrar görmek istemiyorum. Siz şu tarafa doğru gidin.'' dedi. Ağaçlara doğru yaklaştım. Az sonra sarmaşıkların arasında Jim'in uyuduğunu gördüm. Beni görünce şaşırıp sevineceğini düşünüyordum. Fakat uyanıp da başına baktığında sakin bir sesle ''Tekrar buluştuğumuz için çok sevinçliyim.'' dedi. Benim şaşkınlığımı görünce Jim açıklama yapmak gereğini duydu. Nehre düştüğümüz andan beri peşindeydim. Bana seslendiğini duydum fakat cevap vermedim. Birisi duyup beni yakalar diye korktum. Karaya çıkınca sana yetişeceğimi sanıyordum. Fakat köpekler ve eve girmen işleri karıştırdı. Gidip ağaçların arasına gizlendim. Sabahleyin evdeki zencilerle görüştüm. Gizlenmem için burayı onlar gösterdiler. Ara sıra yiyecek ve senden haber getiriyorlardı. Peki, zenci uşağı, beni görmek istediğini daha önce neden söylemedin? Gereği yoktu Hak. Şimdi yemek pişirecek kapkacak edindim. Geceleri de salı onarıyorum. Artık yola çıkabiliriz. Salı parçalanmamış mıydı Jim? Pek de o kadar değil. Onlarınca eskisi gibi oldu. Yalnızca eşyalarımızın çoğu suya kapılıp gitmiş. Salı nasıl bulup kıyıya getirdin? Ben bulmadım. Zenciler yakalayıp ağaçların arasına saklamışlar. Aralarında paylaşmak için tartışırlarken salın bizim olduğunu söyledim. Bir beyaz efendinin salını çalmak istedikleri için de onları azarladım. Hepsine onar sent verdim. Şimdi ne söylesem yapıyorlar. Senin uşağın Jack de akıllı bir zenci. Doğru dedim, akıllı olduğu beni buraya getirmek için kurduğu plandan belli oluyor. Ertesi gün buluşmak üzere bataklıktan ayrıldım. Sabah kalktığımda evde bir ölüm sessizliği vardı. Nedenini Jack'e sordum. Duymadınız mı dedi. Efendinin kızı Sophia, Sopersonların oğlu ile birlikte kaçtı. İki aile biraz sonra ölüm kalım savaşına başlayacaklar. Sevgililer hemen evlenip buradan kaçmışlar. İki ailenin hesaplaşmasını görmeye çok istiyordum ama durumun kaçmak için iyi bir fırsat olduğunu düşündüm. Bu koşuda Jim'in yanına gittim. Akşama kadar ormanda gizlendik. Hava kararınca sala binerek yola çıktık. Yeniden özgürlüğümüze kavuştuğumuz için mutluydum. Kral ile Dük. Üç gece yol aldıktan sonra bir sabah başıboş dolaşan bir sandala rastladık. Kıyıya atlayıp kıyıya doğru ilerlemeye başladım. Kıyıya ayak basmak üzereyken iki adamın ağaçların arasından çıktıklarını gördüm. Korku ve telaş içindeydiler. Fakat ben onlardan daha çok korktuğumdan kaçmaya hazırlanmıştım. Bir tanesi yalvarır gibi konuşmaya başladı. Hiçbir suçumuz yok bizim. Ne olur yardım et. Arkamızda köpekler ve silahlı insanlar var. İkisini de sandalı alıp epey ilerideki ağaçların altına saklandık. Adamlardan biri 70'inin üstünde yaşlı bir adamdı. Kel kafalı, kır sakallıydı. İkisinin de içleri tıka basa doldurulmuş heybeleri vardı. Öbür adam 30 yaşlarında genç biriydi. Onun da kılığı berbattı. Biraz bir şeyler yedikten sonra konuşmaya başladık. O zaman ikisinin birbirlerini tanımadıklarını anladım. Kel kafalı ötekine sordu. Seni niçin kovalıyorlardı? Dişleri temizleyen bir ilaç satıyordum. Tabii bu ilaç diş minelerini de temizleyip götürüyordu. İlaçları sattıktan sonra hemen kaçmam gerekirken biraz fazla kaldım. Beni kovalamaya başladıklarında sana rastladım. Peki seni neden yakalamak istiyorlardı? Ben de kasabada içkiyi kötüleyici konuşmalar yapıyordum. Tüm kadınların gönlünü kazanmıştım. Fakat erkekler rahatlıklarını kaçırdığım için diş biliyorlardı. Yaptığım konuşmalarla her gece yüklü bir para kazanıyordum. Ama dün gece benim de gizlice içki içtiğimi kasabalılara haber vermişler. Eğer bir zenci gelip haber vermemiş olsaydı çoktan yakalayacaklardı beni. Genç olanı kel kafalıya, seninle iyi işler çevireceğimizi sanıyorum, kabul mü diye sordu. Olabilir. Sen hangi işlerle uğraşırsın? İlaç satarım, tiyatrolarda oyunculuk yaparım. Ayrıca göz bağcılık, falcılık, coğrafya ve müzik öğretmenliği de yaparım. Sen neler yaparsın? Uzun süre doktorluk yaptım. Bir yardımcım olursa falda bakarım. Bunlardan başka vaaz verir, papazlık da yaparım. Kısa bir sessizlik oldu. Genç olanı yazık diyerek iç geçirdi. Kel kafalı niye üzüldün diye sordu. Böylesine bir yaşantı sürdüğüm için. Oysa benim yaşantım çok daha başka olmalıydı. Bana inanmayacaksınız ama gene de anlatacağım. Sakın kılığıma bakıp da benimle ilgili bir yargıya varmayın. Ben gerçek bir düküm. Kel kafalı söze karıştı. Atma. Doğru söylüyorum. Dedemin babası Birt Gevater, dükünün büyük oğlu, geçen yüzyılda özgürlüğü uğruna buraya kaçmak zorunda kalmış. Amerika'da evlenip çoluk çocuğa karışmış. Bir de oğlu olmuş. Dükün büyük oğlu burada ölürken aynı anda babası da ölmüş. Dükün ikinci oğlu her şeyi ele geçirmiş ve dük olmuş. Bebeklik çağındaki gerçek dükü ise kimse dikkate almamış. İşte ben o bebeğin soyundan geliyorum. Dolayısıyla da gerçek bir Gevater dükü benim. Ama gelin görün ki bugün herkesin itip kalktığı bir kişi haline geldim. Şimdi ben doğrusu ya adama acımıştık. Elimizden geldiğince avutucu sözler söyledik. O da bundan sonra kendisine Dük Hazretleri, Majesteleri, Sayın Lord dememiz gerektiğini bildirdi. Jim yemek boyunca Dük'ün yanında duruyor. Bundan ister miydiniz majesteleri? Ya da biraz da bundan alır mısınız Sayın Lord diyordu. Genç adam da bundan hoşlanıyordu doğrusu. Fakat kel kafalı yaşlı adamın bu durumdan hoşlandığı söylenemezdi. Birkaç gün hiç konuşmadan düşünüp durdu. Sonunda bir akşam üzeri genç adama seslendi. Bana bak Dük Hazretleri. Durumuna ben de üzülüyorum ama başına böyle şeyler gelen tek kişi de sen değilsin. Ya, evet, doğumuyla birlikte talihsizliğe uğrayan tek kişi sen değilsin. Kel kafalı bunları söyledikten sonra ağlamaya başlamıştı. Dük Hazretleri, sana güvenebilir miyim? Kafamı kesseler sırrınızı söylemem. Dinle öyleyse, ben de ölen veliahtım. Jim'le ben şaşırıp kalmıştık. Genç de şaşkınlık içinde sordu. Anlamadım, kimsin? Kel kafalı öyküsünü kısaca özetledikten sonra yine ağlayarak, ancak bana durumuma uygun bir biçimde davranırsanız acılarım hafifleyebilir. Bundan böyle benimle konuşurken bir dizinizin üstüne çökeceksiniz ve bana Kral Hazretleri diye hitap edeceksiniz. Yemeği ilk ben yiyeceğim ve çağırana kadar kimse yanıma gelmeyecek. Biz bu dediklerini Jim'le birlikte seve seve yaptık. Kral Hazretleri üzüntüsünden kurtuldu ve neşelendi. Fakat bu sefer de Dük'ün rahatı kaçmıştı. Yine de kral ona çok iyi davranıyor. Kral babasının bir Water Dük'ünü çok sevdiğini, onların sarayına girmelerine izin verdiğini söylüyordu. Fakat kral ne yaparsa yapsın Dük'ün yüzü gülmüyor, bir köşede somurtup duruyordu. Bunun üzerine kral bir gün, bu salın üstünde birlikte uzun süre yolculuk edeceğimiz ortada. Bu yüzden surat asıp oturmanın bir yararı yok. Dük olarak doğmadığım için suç bende değil. Fakat kral olarak doğmadığım için suç sende sayılmaz. Boşuna üzülüp duruyorsun. Günümüzü gün etmeye bakalım. Burada bol yiyeceğimiz ve sandık dolası dolarlarımız var. Elini ver de küslüğü kaldıralım. İkisi el sıkışınca pek sevindik. Saldaki sıkıcı durumda ortadan kalktı. Ne var ki onların gerçekten dük ve kral olmadıklarını çok geçmeden anladım. İpsiz sapsız takımından iki serseriydiler. Fakat durumu hiç belli etmedim. Bu iki kişiye dük ya da kral demekle kaybedecek bir şeyimiz de yoktu doğrusu. Acıklı bir söylev. Yol boyunca bizi sorguya çekip durdular. Hele gündüzleri saklanıp gece yola devam etmemiz özellikle dikkatlerini çekmişti. Kaçak bir zenci köleliğin bulunduğu güneye niçin gitmek istesin dedim bu sorularına karşılık. Bu sözlerimi inandırıcı buldular. Ben de daha fazla inandırmak için bir öykü uydurdum. Missouri'de Peak Country'de oturuyorduk. Ailemizden çok kişi öldü. Yalnızca ben, babam ve küçük kardeşim kaldı. Babam sessizlik içinde Orleans'ta çiftçiliği olan amcamın yanına gitmeye karar verdi. Her şeyimizi satıp borçları ödedikten sonra geriye 16 dolar ve bir de zenci Jim kaldı. O kadar parayla gemiye binemeyeceğimiz için salla yolculuk etmeyi kararlaştırdık. Bir gece geminin biri salımıza çarpıp parçaladı. Jim'le ben yüzerek kurtulduk. Fakat babamla 4 yaşındaki iki boğuldular. O günden sonra da küçük bir çocuğun yanındaki zencinin kaçak olabileceğini düşünenler rahatımızı kaçırmaya başladılar. Jim'i elimden zorla almaya kalktılar. İşte bu yüzden artık geceleri yol alıyor, gündüzleri de saklanıyoruz. Dük bu işe bir çözüm yolu bulacağını ve gece gündüz yol almamızı sağlayacağını söyledi. Fakat hemen ilerimizde bir kasaba belirmişti. Bu kasabayı gündüz gözüyle geçmemiz sakıncalı görüldüğünden salımızı yine bir kıyıya çekip gizlendik. Dük benim saman yatağımı gözüne dikmişti. Ancak kral duruma el koydu. Dük benim kral olduğumu unutuyorsun galiba. Sen Jim'in mısır yaprağı dolu yatağını al. Saman yatakta ben yatacağım. Biz yataklarımızdan vazgeçmiş, onların yine birbirlerine girmelerinden korkmaya başlamıştık. Neyse ki Dük alttan almış, böylece yeni bir tatsızlık önlenmişti. Geceyle birlikte yola çıktığımızda yağmur da başlamıştı. Kral Hazretleri yağmur dinene kadar çadırın dışında beklememizi söyledi. Kendisi Dük'le birlikte çadıra gidip yataklarımızda uyumaya başladık. Nöbetim gece yarısı başlıyordu. O zamana kadar çadırın içinde biraz dinlenmeyi düşündüm. Fakat Dük ile kral çadırın içine öylesine yayılmışlardı ki çaresiz yine dışarıya yağmurun altına çıktım. Tahtalar üstünde uyuyakalmışım. Sabah olurken Jim'in uyanmasıyla kalktım. İkimiz salı kıyıya iyice gizledik. Kahvaltıdan sonra kral heybesinden bir deste yıpranmış iskambil kağıdı çıkardı. Bir süre sıkılıncaya kadar kumar oynadılar. Yeni bir iş çevirmek için plan kurmaya başlamışlardı. Bu sefer Dük heybesine davrandı ve içinden el ilanları çıkardı. Bunların üstünde Parisli ünlü doktor Armand Mottebal'ın kafa şekline bakarak gelecek hakkında haber verdiği yazıyordu. Giriş 10 sent, fala baktırma 25 sent. Dük doktor Armand Mottebal'ın kendisi olduğunu söyledi. Başka bir el ilanında da Londra'nın Drury Lane tiyatrosunun tanınmış Shakespeare oyuncusu Garrick'ti. Dük, tiyatro daha iyi bence dedi. Kral Hazretleri hiç tiyatroya gitmiş miydiniz? Gitmedim. Öyleyse 3 gün sonra gideceksin. Ey tacını yitirmiş kral. Önümüze çıkacak ilk büyük kasabada 3. Richard'dan düello, Romeo Juliet'ten balkon sahnesini oynayacağız, tamam mı? Para neredeyse ben de oradayım. Yalnız nasıl rol yapıldığını hiç bilmiyorum. Babamın sarayında tiyatro seyrederken çok küçüktüm. Orasını düşünme. Öyleyse mesele yok. Sonra Dük ona Romeo ve Juliet'in konusunu anlattıktan sonra ben hep Romeo olurum, sen de Juliet olacaksın dedi. İyi ama Juliet dediğin kadar güzelse bu kel kafam ve kıllı bacaklarımla ben o rolü nasıl oynarım? Üzme tatlı canını. Kasabadaki et kafalılar bunu düşünmezler. Üstelik sana ona göre makyaj yapılacak ve kalın elbisesi giyeceksin. Juliet gece yatmadan önce başında başlığı, sırtında geceliğiyle balkona çıkar. Heybesini hiç karıştırıp basmadan yapılmış iki giysi çıkardı. Bunlar 3. Richard'ın giydiği zırhlanmış, arkasından bir beyaz gecelikle bir gece başlığı çıkardı. Bunlar da Juliet'in balkonda giyeceği elbiselerdi. Dük bir kitap çıkarıp önemli bölümlerini okumaya başladı. Kitabı daha sonra krala vererek rolünü öğrenmesini söyledi. Az ilerimizde ufak bir kasaba vardı. Yemekten sonra Dük birden, "Jim'i kimsenin rahatsız etmeden gündüzlere yol almanın yolunu buldum," dedi. Bu işi kasabada çözümleyebileceğini söyledi. Kral da kandıracak adam bulmak için kasabaya gitmeye karar verdi. Kahvemiz bittiği için ben de kasabaya alışveriş yapmaya gidecektim. Kasabaya vardığımızda ortalarda kimsenin görünmeyişi dikkatimizi çekti. Tembel tembel güneşlenen bir zenci çocuğun nedenini sorduk. Küçük zenci çocuklar ve hastalar dışında tüm kasabalıların 2 kilometre ötedeki bir toplantıya gittiklerini söyledi. Kral yolu öğrendi. Orada yeni bir fırıldak çevireceğini düşünüyordu. Benim de gelebileceğimi söyledi. Öte yandan Dük bir basma evi arıyordu. Sonunda buldu da. Hemen ceketini çıkarıp kolanları sıvadı. Bunun üzerine ben de kralla birlikte toplantının yapıldığı yere gittim. Bütün kasaba halkı üstü örtülü bir yerde toplanmıştı. Konuşma yapan kişi yüksek bir yere çıkıyordu. Okunan ilahilerden sonra rahip konuşmaya başladı. O konuştukça dinleyenler yüksek sesle ağlayıp dövünüyor, yerlere yatıyorlardı. O sırada kral konuşmaya başladı. Ben çok önceleri gözü dönmüş bir konsandım. Hint denizinde 30 yıl önüme çıkan gemilere ve içindekilere kan kustururdum. Geçtiğimiz yıl bir savaş sonucunda tüm adamlarımı kaybettim. Buraya yeniden adam toplamak için gelirken dün bindiğim gemide beni soyup denize attılar. Fakat bu durumumdan mutluyum şimdi. Çünkü artık gerçeği gördüm. Yeniden Hint denizine dönüp korsanları doğru yola getirmek için çalışacağım. Fakat oraya gidebilmem için para lazım. Her seferinde doğru yola gelen korsana bana değil, Pavakille'deki iyi insanlara teşekkür et diyeceğim. Hele kasabanın rahibi gerçekten bir korsan dostudur diyeceğim. Konuşması bitince ağlamaya başladı. Kasaba halkı da onunla birlikte ağlamaya başladı. Derken işlerinden birinin ona para toplayalım diye bağırdığı duyuldu. Kralın uzaktaki şapka elden ele dolaşıp kısa sürede doldu. Oradakilerden hepsi onu gece kalması için evlerine çağırdılar. Fakat kral bir an önce yola çıkması gerektiğini söyleyerek çağrıları reddetti. Sala dönünce paraları saydık. Şapkanın içinde 87 dolar 25 sent vardı. Bir şişe viski ise cabasıydı. Dük'ün işleri pek o kadar iyi gitmemişti. Müşterilere basım evinin yeni sahibi olduğunu söyleyerek el ilanları basmıştı. Sonra kasaba dergisi içinde birkaç kişiden abone parası toplamıştı. En önemlisi Jim'le ilgili olarak bastığı el ilanıydı. Bu el ilanında Jim'in kimliği tanıtılıyor. Geçen kız New Orleans kaçtığı belirtiliyordu. Kocaman rakamlarla da yakalayana 200 dolar ödül verileceği yazılmıştı. Bundan böyle bizi kimse rahatsız edemez artık dedi Dük. Gündüz sala yaklaşan olursa Jim'in elini ayağını bağlar, el ilanını gösteririz. Yoksul olduğumuz için de New Orleans'a gemiyle gidemeyeceğimizi, Jim'i sahibine teslim edeceğimizi söyleriz. Dük'ün bu planını onayladık. Kasabalıların aklı başına gelip bizi arayacakları düşüncesiyle ortalık kararınca hemen yola çıktık. Jim gecenin bir vaktinde nöbete geçmem için beni uyandırdı. Hak, başka kral ve düklere de rastlar mıyız dersin? Bilmem ki. Hadi bir kral ile bir düke diyeceğim yok ama daha fazlasına dayanamayacağım. Kral Ayyaş'ın teki. Dükün de ondan kalır yanı yok. Üstelik o kraldan Fransızca konuşmasını istedim. Ama kral çok eskiden beri bu ülkede yaşadığı için Fransızcayı unuttuğunu söyledi. Genç bir yolcu. Bir süre sonra tiyatro oyununa uygun bir kasabaya gelmiştik. Kralla dük kasabada temsil vermek için hazırlığa başladılar. Bu arada Jim el ve ayakları bağlı çadırın içinde yatıyordu. Uzun süre böyle yatmak canını yakmaya başlamıştı. Dük buna da çare buldu. Jim'e Kral Lear'ın elbisesini giydirdi. At kılından bir perukla kalın bir bıyık Jim'i iyice değiştirmişti. Dük bununla da yetinmedi. Jim'in giysisinin dışında kalan derisini mavi renge boyadı. Bu durumda Jim'i babası görse tanımazdı. Dük bir tahta parçasının üstüne şunları yazıp çadıra astı. Çılgın Arap, kızdırılırsa kimseye kötülük yapmaz. Kral ile Dük daha önce uğradığımız kasabadan elbiseler almışlardı. Bu arada bizi de unutmamışlardı. Kral giysilerini kuşanınca çok değişmişti. Onu bu kılıyla görenler bir dolandırıcı olduğunu düşünmezler, bir din adamı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirlerdi. Kral bu kılıkla Strathlois ya da Kinkati gibi büyük şehirlerden geldiğime herkesi kolayca inandırabilirim. Şimdi kayığı gemiye doğru çek bakalım Hak, dedi. Kasabaya kimiyle birlikte iyi iki terzi bulabiliriz. Kasabanın birkaç mil berisinde bir gemi duruyordu. 2-3 saattir yük alan gemiye yaklaşmaya başladık. O ara kıyıda bir kötüye oturmuş genç bir adam gözümüze ilişti. Kral kıyıya adamın yanına yanaşmamı söyledi. Deniz yüzlü genç adamın yanında iki heybe vardı. Kral nereye gidiyorsunuz diye sordu. Gemiyle Orleans'a gideceğim. Öyleyse sandala atlayın. Çantalarınızı uşağım taşısın. Adops, beyin çantalarını al. Adops yani uşak ben oluyordum. Söyleneni yaptım. Adam teşekkür ettikten sonra krala sordu. Siz nereye gidiyorsunuz? Sabahleyin gemiyle geldim. Karşı kıyıdaki kasabada bir dostumu ziyarete gittim. Şimdi şu çiftlikteki arkadaşımı görmeye gidiyordum, dedi kral. Sandalla bana doğru yaklaşırken sizin Bay Wilkes olabileceğinizi düşündüm. Ne kadar da genç kaldı diyordum. Fakat Bay Wilkes olsanız nehirden yukarı doğru çıkmayacağınız aklıma geldi. Siz Bay Wilkes değilsiniz galiba. Değilim. Adım Rahip Alexander Blockett. Kendisini Tanrı'ya adamış biri. Fakat Bay Wilkes'in geç kalışına üzüldüğümü söylemek zorundayım. Umarım ki bundan dolayı bir kaybı olmaz. Mal yönünden kaybı olmayacak ama ne yazık ki kardeşi Peter'in ölümüne yetişemeyecek. Onlar henüz çocuk yaşlardayken birbirlerinden ayrılmışlar. Daha sonra doğan sağır ve dilsiz kardeşi William'ı hiç görmemiş Peter. Onlara durumun bildirilmiş miydi acaba? Elbette, 2 ay önce hastalanınca haber yolladılar. Kendisi yaşlı ve yalnızdı. Geçen yıl burada ölen kardeşi George'un kızları onunla arkadaşlık edemeyecek kadar gençtiler. İşlerinden yalnızca Marie-Jean ile anlaşılabiliyordu. Kardeşi ile yengesi geçen yıl ölünce iyice içine kapandı. Hastalanınca ağabeyi Bay Warrens Wills'e bir mektup bıraktı. Mektupta parasını nereye gizlediğini, ne kadarının ölen kardeşleri George'un kızlarına bırakacağını yazmış. Sizce Bay Howard Wills niçin gelmemiş olabilir? İngiltere'de oturuyor. Sheffield'da rahiplik yapıyormuş. Amerika'ya da şimdiye kadar hiç gelmemiş. Belki gelmek istemiyor. Belki de mektup eline geçmedi. Üzüldüm. Siz New Orleans'a gideceğinizi söylemiştiniz değil mi? Evet, oradan da Rio de Janeiro'ya geçeceğim. Mary Jane, Bay George'un büyük kızı mı? Başka çocukları da var mı? Mary 19, Susan 15, John ise 14 yaşında. Küçük kız tavşan dudaklıdır. Yani üst dudağı yarık. Dünyada tek başlarına kaldılar desenize. Çok kötü. Daha fena durumda da olabilirlerdi. Bereket Peterson arkadaşları vardı. Kızlarla ilgilenecekler. Rahip Hepson, yardımcısı Lot Hovey, Ben Rockert, Abner Scottford, avukat Levy Bill ile Dr. Robinson ile Dul Bayan Batley kızları koruyacaklar. Peter yazdığı mektuplarda bu yakın arkadaşlarından sık sık söz ederdi. Ağabeyine Bay Harvey Wilkes geldiğinde kimleri arayacağını biliyor. Kral arkasına soru soruyordu. Peter'ın dericilik yaptığını, George'un marangoz olduğunu da bu arada öğrendi. Birden "Niye vapura kadar yürüyerek gidiyorsunuz?" diye sordu. Adam, "Çünkü," dedi, "bu New Orleans gemisidir. Bunlar küçük iskelelere yanaşmazlar. Bizim köyde de durmayacağını düşünerek kasabaya gidiyordum." "Bu Peter Wicks çok mu zengindi?" "Oldukça. Evi geniş, toprakları vardı. 4000 altını da gizlediği söyleniyor." "Öleli çok oldu mu?" "Dün gece öldü." "O zaman cenaze töreni daha yapılmadı. Yarın öğle vakti yapılacak." "Ne üzücü bir durum. Elden ne gelir? Sıramız gelince hepimiz gideceğiz. Bu yüzden de cennete gitmeye daima hazır olmalıyız."
"Doğru söylüyorsunuz efendim."
Gemiye yanaştık. Genç adam bindikten az sonra da hareket etti. Kral gemiye binmekten vazgeçmişti. Bunun nedenini anlamıştım. Sandalı ıssız bir kıyıya çekmemi söyledi. Kıyıya atladıktan sonra sala gidip Dük'le çantalarımızı hemen buraya getir dedi. Bir şey söylemeden dediğini yerine getirdim. Az sonra Dük de kralın yanındaydı. İkisi bir kütüğün üstüne oturmuş hafif sesle konuşuyorlardı. Kral bu arada bir İngiliz gibi konuşmaya büyük özen gösteriyordu. Konuşmaları bitince kral yüksek sesle sordu. "Sağır ve dilsiz taklidi yapabilir misin?" "Hem de nasıl, en büyük tiyatrolarda bile sağır ve dilsiz rol oynamıştım." Bunun üzerine hep birlikte gemi beklemeye başladık. Birkaç gemi geçti ama onlar uzaklardan gelmiyorlardı. Sonunda büyük bir gemi göründü. Kral işaret ederek onu durdurttu. Gemiden indirilen sandala binip güverteye çıktık. Kaptan yalnızca birkaç mil için gemiye bindiğimizi öğrenince öfkeden kudurdu ve bizi denize atmalarını söyledi. Fakat kral sakin bir sesle gidecekleri her mil için adam başına $1 vereceğini söyleyince yumuşadı. Köye gelince gemiden indik. Bir sandalla köy kıyısına gittik. Kıyıda bir yığın insan toplanmıştı. Kral kalabalığa seslendi. "Bay Peter Wilkes'in nerede oturduğunu bilmeniz var mı?" Birisi üzgün bir sesle karşılık verdi. "Sizi ancak Bay Wilkes'in dün sabaha kadar oturduğu yeri gösterebiliriz," dedi. Kral bu karşılığı alınca dünya başına yıkılmış gibi dövünüp ağlamaya başladı. Adamın omzuna başını dayayarak, "Demek biricik kardeşim öldü. Sevgili kardeşim olmadan ben nasıl yaşarım?" diye yüksek sesle ağlamasını sürdürüyordu. Yanındaki Dük'e dönüp birkaç el kol işareti yapmasından sonra Dük de elindekileri yere atıp ağlamaya başlamıştı. Onların bu haline şaşırıp kalmıştım. Yaklaşan kalabalık onları avutucu sözler söylemeye çalışıyorlardı. Tepeye çıkarken kardeşinin son saatlerini krala anlatıyorlardı. O da el işaretleriyle Dük'e anlatıyor, sonra her ikisi birden katıla katıla ağlıyorlardı. Onların bu durumuna doğrusu ya ben utanmıştım. Cenaze şöleni. Geldiğimiz 1-2 dakika içinde köye yayıldı. Tüm kasabalılar koşarak alanda toplandılar. Az sonra kalabalığın içinde kaldık. Her dakikada bir "Onlar mı?" diye soruyorlar. Bir başkası "Elbette onlar," diye karşılık veriyorlardı. 3 kız kardeş kapının önünde duruyorlardı. Mary Jane kızıl saçlıydı ama çok güzel bir kızdı. Kral kollarını açtı ve Mary Jane ona sarıldı. Tavşan dudaklı kız da amcasına doğru atıldı. Bu sahne karşısında kalabalık duygulanmış, gözyaşı dökmeye başlamıştı. Kral bir ara Dük'e gizli bir işaret yaptı. Sonra çevresine bakınıp iki sandalyenin üstüne uzatılmış tabutu gördü. Elini Dük'ün omuzuna yığılır gibi atıp tabuta yaklaştı. İkisi birden tabutun içine baktıktan sonra bağıra bağıra ağlamaya başladılar. Öylesine yüksek sesle ağlıyorlardı ki gürültüleri New Orleans'tan bile duyulabilirdi. Kral ağlamasını bitirince aile dostlarının evde yemek yemeye gelmelerinin kendilerini çok sevindireceğini söyledi. Çok sevgili kardeşim konuşabilseydi candan dostlarının adlarını sayar ve Rahip Hobson, yardımcısı Lord Howey, Bay Ren Baker, Abner Scottfold, Levy Bill ile Dr. Robinson ve hanımlarının yanında olmasını isterdi dedi. Adları sayılanlardan Doktor Rahip ve avukat Bell dışındakilerin hepsi oradaydı. Sırayla yaklaşıp kralın elini sıktılar. Sandaldaki baş boğazdan yeterince bilgi alan kral herkese adıyla sesleniyor, herkesi ölenin gerçek kardeşi olduğuna inandırıyordu. Mary Jane de amcalarının mektubunu getirmişti o arada. Kral mektubu bağıra bağıra okuduktan sonra yeniden ağlamaya başladı. Bay Wicks evle birlikte kızlara 3000 altın bırakmıştı. Derece dükkanı, geri kalan birkaç ev, tarlalar ve 3000 dolar da Harvard ile Wilklima kalmıştı. Mektupta söz konusu 6000 doların nereye gizlenmiş olduğu ayrıca yazıyordu.
İki ahlaksız bir mum bulup getirmemi söylediler. Bodruma inip kapıyı arkamızdan sıkıca kapattılar. Kimseyi bulup içindekileri orta yere dökmeleri için çok zaman almadı. Kralın gözleri neredeyse yuvalarından dışarı fırlayacaktı. Harika diye bağırdı. İyi bir fırıldak çevirdik. Sonra onlardan başka kimsenin aklına gelmeyecek bir işe koyuldular. Paranın gerçekten 6000 dolar olup olmadığını anlamak için saymaya başladılar. Para 150 dolar eksik çıkmıştı. Bu eksikliği akıl erdirememişlerdi. Dük adam hasta olduğu için yanlış saymış olacağını ileri sürdü. Kral da eksik kalan bölümü kendilerinin tamamlamasının doğru olacağını, böylece yersiz kuşkuların önüne geçeceklerini söyledi. Dük bu düşünceyi doğru buldu ve ikisi de ceplerindeki tüm parayı yerdekilere eklediler. Bu kez Dük başka bir öneride bulundu. Şimdi de yukarı çıkıp parayı herkesin gözü önünde sayalım ve hepsini kızlara verelim. Bravo diye bağırdı kral. Böylece artık kimse birden kuşkulanmaz. Paraları toplayıp yukarı çıktık. Kral bir masanın üstüne koyduğu altınları yeniden saydı. Sayarken bir yandan da paraları üçer yüzlük 20 eşit parçaya bölmüştü. Bu işte bitince kral yeniden konuştu. Kardeşimin ne kadar iyi bir insan olduğunu hepimiz bir kere daha anlamış bulunuyoruz. Kimsesiz yavrucakları kanadı altına alıp onları korudu. Onun bu ince davranışı karşısında bizler ilgisiz kalamayız. William ile beni kırmamak için kızlara 3000 dolar bırakmış. Yoksa hepsini onlara vermek isterdi. Bu yüzden kızların hakkı olan parayı almayacağız. Şimdi William'a da soracağım. Dük'e doğru elleriyle komik işaretler yapmaya başladı. Dük önce anlamak istermiş gibi durdu. Sonra sevinçle zıplayıp krala sarılmaya başladı. Görüyorsunuz ya dedi kral. William da paranın kızlara bırakılmasını istiyor. Mary, Susan, Joanna paraların hepsini alın yavrularım. Mary Jane yaklaşıp kralı öptü. Öbür kızlar da aynı hareketi tekrarladılar. Kral coşmuş yeniden nutuk atmaya başlamıştı. Sürekli olarak cenaze şöleninden söz ediyordu. Dük sonunda bir kağıda aptal herif cenaze töreni diyeceksin diye yazıp eline tutuşturdu. Kral kağıdı okuduktan sonra sevgili kardeşim William herkesin cenaze törenine katılmasını istiyor dedi. Konuşmasını sürdürerek İngiltere'de cenaze şöleni deniyor artık. Bu sözün kökü Latince'den gelir. Latince ok'tan gelir. Bu da orga yani açık sözünden türetilmiştir. Bundan da organın herkese açık bir çağrı olduğu anlaşılır dedi. Ok bu aptalca saçmalıklarına devam ederken bir kahkaha sesi yükseldi. Adamın bu saygısız davranışından utanan birkaç kişi doktor ne yapıyorsun demek zorunda kaldılar. Abner Scottfold da araya girdi. Bay Robinson duymadın galiba dedi. Bu Bay Harvest Wilkes. Kral da sırıtarak elini uzattı. Sevgili kardeşimin en yakın dostu ve doktoru idiniz dedi. Çek elini diye bağırdı doktor. Aklın sıra İngiliz gibi konuşmaya çabalıyorsun. Şimdiye kadar böylesine kötü bir taklit duymamıştım. Peter'in abi değil adi bir dolandırıcısın sen. Kalabalık doktoru yatıştırmaya çalışıyordu. Bu adam gerçekten Harvey Wilkes olmasaydı hepsinin bu arada köpeklerin bile adlarını nereden bilebilirdi diyerek doktorun da kendileri gibi inanmasını istiyorlardı. Fakat doktor kestirip attı. İngilizler böyle konuşmazlar. Yalancının biri o. Sonra krala sarılıp ağlayan kızlara döndü. Babanızın ve amcanızın yakın dostuyum. Bu nedenle sizi korumak istiyorum. Bu dolandırıcılara yüz vermeyin. Benim bu işten bir çıkarım olmadığını sizler de biliyorsunuz. Atın bunları evinizden, yapacak mısınız? Mary Jane doktorun bu sözlerine karşılık olarak altın dolu torbayı masanın üstünden alıp krala uzattı. Bu parayı bizim adımıza bir yere yatırın. Makbuz veremeseniz de olur. Elini kralın beline dolayıp öylece durdu. Nasıl isterseniz öyle olsun dedi doktor. Sonunda siz zararlı çıkacaksınız. İş işten geçince belki de üzüntüden hasta olabilirsiniz. Doktor bunları söyledikten sonra gitti. Kral arkasından alaylı bir sesle bağırdı. Tedavi için sen gelirsin o zaman. Odada bulunanlar onun bu sözlerini pek beğenerek güldüler. Para torbası. Sonunda herkes gitti. Kral Mary Jane'e kaç borç odaları olduğunu sordu. Yalnızca küçük bir oda boş. Onu William amca için düşündük. Ben kardeşlerimle birlikte yatıp kendi odamı size bırakacağım. Uşağınız için de tavan arasında yer var. Üst kata çıktık. Mary Jane kral ile Dük'e yatacakları odaları gösterdi. Fazlalık ediyorsa elbiseleriyle eşyalarını da alabileceğini söyledi. Fakat kral her şeyin yerli yerinde kalmasını söyledi. Tavan arasındaki yerim de oldukça rahattı. Gece konuklara yemek verildi. Beni uşakları olarak tanıttıkları için kral ile dükün arkalarında dikildim yemek boyunca. Yemek sona erince tavşan dudaklı kızla yemeğimizi mutfakta yedik. Zenciler bulaşıkları yıkarken yırtık dudaklı Joan'la durmadan bana İngiltere ile ilgili sorular soruyordu. Kralı hiç gördün mü? Evet, bizim kiliseye geliyor. Sizin kiliseye mi? Nasıl olur? Şaşacak ne var bunda? Locası bizimkinin tam karşısındadır. Siz Sheffield'da oturmuyor muydunuz? Londra'dan sizin oraya mı geliyor yani? Ben uydurulan hikayeyi unutmuştum. Hemen lafı değiştirdim. Sheffield'a geldiği zamanlar bizim kiliseye gelir. Yazın deniz banyosu yapmaya bayılır da. Fakat Sheffield deniz kıyısında değil ki. Gene saçmalamıştım. Hafifçe öksürüp cevap verdim. İşçimiz şu suyun kongres suyu olduğunu biliyor musunuz? Evet, güzel. Bu suyu içmek için ta kongrese kadar gidiyor musun? Hayır. İşte kral da deniz banyosu yapmak için deniz kıyısına gitmiyor. Ne yapıyor öyleyse? Ne yapacak? Kongres suyu nasıl buraya fıçılarla geliyorsa kral da deniz suyunu Sheffield'da sarayına fıçılar içinde getirtiyor. Şimdi anlayabildim. Baştan söyleseydim bu kadar uğraştırmazdım seni. Kızın soruları bitti diye sevinirken yeniden konuşmaya başladı.